Sayılar kitabının 4. bölümüne geldik. Konu, buluşma çadırında Levillerin gördüğü hizmet. Levi oymağının 3 ailesinin her birine Rabbin çadırında görev düşüyordu. Bu bölümde kimin ne görev yaptığını okuyabiliriz. Aynı zamanda yapılan hizmette bir düzen vardı. Bu düzene bakacağız. Levi oymağında Rabbe hizmet edenlerin sayısını da saptayacağız. Rab Musa ile Harun'a Levi oymağında Kehat oğullarına bağlı boy ve aileler arasında sayım yapın dedi. Buluşma çadırında hizmet etmeye gelen 30 ile 50 yaş arasındaki adamların hepsini sayın. Sayım 4. bölüm 1-3 ayetler arası. Leviller için hayatlarının en önemli yılları 30 ile 50 yaşları arasındaydı. Rabbe bu yaşlar arasında hizmet edeceklerdi. Kehat oğullarının buluşma çadırındaki görevi şudur: en kutsal eşyaları taşımak, ordugah taşınacağı zaman Harun'la oğulları gelip bölme perdesini indirecekler ve levha sandığını bununla örtecekler. Sonra üzerine deri bir örtü geçirecek, üstüne de salt lacivert bir bez serecek, sırıklarını yerine koyacaklar. 4-6 ayetler arası. Ordugah başka yere taşınırken Harun'la oğulları kutsal yere ait bütün eşyaları ve takımları örtmeyi bitirdikten sonra Kehat oğulları onları taşımaya gelecekler. Ölmemek için kutsal eşyalara dokunmayacaklar. Buluşma çadırındaki bu eşyaların taşınması Kehat oğullarının sorumluluğu altındadır. Şimdi kutsalların kutsalı diye bilinen en kutsal yerdeki eşyaları görebilen ancak Harun ve onun oğullarıydı. Bu eşyalar nelerdi? Rabbin sandığı ve merhamet kürsüsü. Bu eşyalar Kehat ailesince taşınacak olursa önceden çok titiz bir şekilde Harun ve oğulları tarafından örtülürdü. Gerşon ailesine düşen diğer görevler de sıralanmaya başlar. Onların görevi perdeleri, ipleri ve örtüleri bakımda tutmaktı. Hizmet etmek ve yük taşımak konusunda Gerşon boylarının sorumluluğu şudur: konutun perdelerini, buluşma çadırını ve örtüsünü, üzerindeki deri örtüyü, buluşma çadırının girişindeki perdeyi, konutla sunağı çevreleyen avlunun perdelerini, girişindeki perdeyi, ipleri ve bu amaçla kullanılan bütün eşyaları taşıyacaklar. Bu konuda gereken her şeyi Gerşon oğulları yapacak diyor 24-25. ayetler. Sadece bakım değil, aynı zamanda bunların taşınması da gerekiyordu. Çöl yolculuğu devam ettikçe bu işler yapılmalıydı. Merari oğullarına gelince buluşma çadırında hizmet ederken şunları yapacaklar: konutun çerçevelerini, kirişlerini, direklerini, tabanlarını, çadırı çevreleyen avlunun direkleriyle tabanlarını, kazıklarını, iplerini ve bunların kullanımıyla ilgili bütün eşyaları taşıyacaklar. Herkesi yapacağı belirli işe ata. 31-32. ayetler. Merari ağır eşyaları, direkleri, tahtaları ve çubukları taşımakla yükümlüydü. Gerşon ise görünüşte daha hafif eşyaları, perdeleri ve ipleri taşıma sorumluluğuna sahipti. Şimdi İsrailoğulları konakladıktan sonra yola çıktıklarında neler olduğunu size biraz açıklamak istiyorum. Sabahleyin Musa ve Harun Rabbin çadırının kapısında dışarı çıktıkları zaman onların bir konferans düzenlemeleri gerekmiyordu. Örneğin Musa, hadi bugün yönetim kurulunun bir toplantısı olsun, yola çıkıp çıkmamamız gerektiği konusunda karar alalım diye bir şey söyleme gereğinde değildi. Böyle bir kararı verme zorunda değillerdi. Sadece bulut sütununun ne yaptığına dikkat etmeleri gerekiyordu. Rabbin huzurunun orada olduğunu belirten bulut, tapınma çadırının üzerinden kalkıp harekete geçtiği anda onların da harekete geçmeleri gerekiyordu. O sabah bulut sütunu hala çadır üzerindeydi ise orada kalacaklardı. Harun ile Musa çok basit bir şekilde Rabbin ruhuna uyacaklardı. Çünkü bulut sütunu kutsal ruhu temsil ediyordu. Bugün Tanrı çocuğu da buna benzer biçimde yönlendirilmelidir. Tabii bugün çölde olduğu gibi bir bulut izlemiyoruz. Ancak aynı ruh, Tanrı'nın ruhu bugün bizleri yönlendirmek ister. Tanrı sözü diyor ki, Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın çocuklarıdır, oğullarıdır. Romalılar 8:14. Tanrı'nın ruhu Tanrı çocuklarına yön göstermek ister. Bulut sütunu tapınma çadırının üzerinden kalkar kalkmaz, Harun ile Musa Rabbin çadırının en kutsal yerine girip ilk perdenin bulunduğu yere varırlardı. Hatırlarsanız perdenin arkasında Rabbin sandığı vardı. Sandığın üzerinde ise merhamet kürsüsü. Ben şahsen inanıyorum ki Rabbin sandığı ve merhamet kürsüsü tam perdenin yanına yerleştirilmişti. Bazı resimlerde gördüğümüz gibi kutsalların kutsalında perdeden en uzak duvar kenarında olduğunu hiç sanmıyorum. Bu ne demek oluyor? Başkahin kutsal yere girdiği zaman merhamet kürsüsü üzerine kan serpmeye gelince kahinin yüzü doğuya bakıyor olacaktı. Rabbin sandığı karşı duvara dayalı olsaydı kahinin batıya dönüp kan serpmesi gerekecekti. Başkahin bunu her gün yapmıyordu, yılda bir kez. Günahları bağışlatma gününde yapardı. Şimdi çöl yolculuğuna gelelim. Bulut çadır üzerinden kalkınca yola çıkma zamanı gelmiş oluyordu ve Musa ile Harun kutsal yere gelince oraya girmeden perdenin arkasındaki sandığı yerinden alınması için hazırlayabilirlerdi. Sandığın önündeki perde halkalarla asılıydı ve başkahin perdeyi hemen indirirdi. Perde olduğu gibi sandığın üzerine düşerdi ve bundan sonra keten kumaşla sarılırdı. Bunun yanı sıra sandığı taşımak için başka örtüler de üzerine örtülürdü. Bu iş tamamlanınca ve diğer işler de bitince hizmet için kullanılan araç gereçler, kaplar sarılırdı. Her şey hazırlanınca Kohat oğullarının çadırın içine girmelerine izin verilirdi. Tapınma çadırında kullanılan bütün eşyaların üzerinde taşıma halkaları vardı ve Kohat oğulları ellerindeki direkleri bu halkalara sokup eşyaları taşımaya başlarlardı. Ancak Rabbin sandığı kahinler tarafından taşınmalıydı. Kahinler sandığı taşıyarak önde gider, Kohat oğulları da diğer eşyalarla onları izlerdi. Bir sonraki bölümde onlara marş buyruğunun verildiğini göreceğiz. Akşamleyin onların kamp kuruşlarını görmek gerekirdi. Harika bir şey olmalıydı. Herkes ne yapacağını biliyordu. Her adam Rabbin çadırının kendine düşen parçasını o gün çöldeki yürüyüşlerinde taşıyordu. Konaklamaya gelince yapılan ilk iş Rabbin sandığını yerine koymaktı. Tüm kamp bu önemli eşyanın çevresinde düzenlenirdi. Kohat oğulları diğer eşya parçalarını taşıyarak gelirler ve Rabbin sandığına uyar şekilde yerlerine koyarlardı. Bundan sonra talimatlar, direkler, perdeler yerlerine konurdu. Yani önce eşyalar yerlerine yerleştirilir ve çadır üzerine kurulurdu. Tabii günümüzde evler bu şekilde yapılmaz ama unutmamalıyız ki her şey çölde yürüyebilmek için yapılmıştı. Tüm eşyaların taşınabilir bir özelliğe sahip olmaları gerekiyordu. Her adamın yapacağı iş belirliydi. Sanıyorum ki çadırlar çok çabuk kurulurdu. Belki de konaklayacakları yere vardıktan 10-15 dakika sonra kamp kurulmuş oluyor ve Rabbin çadırı kullanıma hazır duruma getiriliyordu. Şimdi bunu size bir simgeyle açıklamaya çalışayım. Bir keresinde bulunduğumuz yöreye bir sirk gelmişti. Bu sirk gece saat 2 sularında geldi ve o gün öğle saat 12'de programa başlayacaktı. Bu kadar kısa sürede bütün bu çadırları, o aletleri nasıl kuracaklar diye düşünmüştüm. Ama onlar çadırı kurup her şeyi yerine koymak için nelerin yapılacağını kesinlikle iyi biliyorlardı. Kahvaltıda bile adamların bir kısmı kahvaltı ederken diğerleri çadırı kurmak için çalışıyorlardı. Tam zamanında her şeyi yapıp bitirdiler ve programlarına başladılar. Bu durum oldukça ilgimi çekmişti. Sanımcı İsrailoğulları kamp yerine geldikleri zaman da kısa sürede çadırı kurarlardı. Çünkü artık alışmışlardı ve neyi nereye koyacaklarını çok iyi biliyorlardı. İsrailliler kamp yerine gelince Kohet oğulları ellerindeki mobilyaları, eşyaları yere koyarlardı. Sonra Merari oğulları tahtalarla, çubuklarla gelip kendilerine düşen işi yaparlardı. Onların ardından Gerşon oğulları görevlerini yerine getirirlerdi. Sonunda başkahin Rabbin sandığının örtülerini açıp kutsal yerin perdesini asardı. Bence bunu izlemek çok heyecan verici bir şey olmalıydı. Bunu çölde 40 yıl yapmış olmalarına göre bu kamp kurma konusunda çok tecrübeliydiler herhalde. Her Levilinin bir görevi olduğu gibi her Mesih imanlısının da belli görevleri vardı. Bu görevleri yerine getirebilmesi için Tanrı'dan belli armağanlar almıştır her Mesih imanlısı. İnanıyorum ki Rab kendisinin yapmak istediği bir şeyi yaptığın zaman seni ödüllendirecektir. Biz kendi seçtiğimiz şeyleri değil, Tanrı'nın seçtiği şeyleri yapmalıyız. Tanrı'nın bizlere vermiş olduğu ruhsal armağanları iman hayatımızda kullanmalıyız. Şimdi farz edelim ki İsraillilerden bir adam tapınma çadırının bir direğini çölde taşıyor. Bu direk çadırın kuzeybatı köşesine çakılacaktır. Yine farz edelim ki bu adam bu direği taşımaktan bıktı ve bir gün bu direği yere çakarken bıktım ben bu işten artık. Canıma tak dedi. 20 yıldır bu ağır direği çölde taşıdım. Her akşam onu yere çaktım. Her sabah söküp taşıdım. Ailem için yapmam gereken işler varken bu direkle uğraştım. Ama artık dayanamıyorum. Zaten 20 yıldır yapmakta olduğum bu işi hiç kimse takdir etmiyor. Hiç kimse beni ödüllendirmiyor. Musa bir kez bile beni yanına çağırıp bana bir madalyon vermedi. Bu işten bıktım artık ve bırakacağım diye düşündü. Bir sabah çadırı toplarken onun sorumlu olduğu direk sorun yaratmaya başladı ve bu canına tak dedi. Nasıl olsa hiç kimse benim ne yaptığımı aldırmıyor. Bu sabah da bu işi yapmasam kim fark edecek ki diye düşünüp işini yapmayacak olsa nasıl bir durum gelişeceğini düşünebilir misiniz? O akşam ne gibi sorunlar yaratacağını tahmin edebilir misiniz? Rabbin çadırını kurmaya koyulacaklar. Ama kuzeybatı köşesinin direğini arayınca bulamayacaklar. Adamlar durumu Musa'ya bildirecekler ve direği taşımakla sorumlu adamı aramaya koyulacaklar. Onu bulunca Musa ona soracak, çadırın direği nerede? Adam, dün akşam konakladığımız yerde bıraktım diyecek. Bunun üzerine Musa neden böyle yaptığını soracaktır. Adam cevap verecektir. Görevimin önemli olduğuna inanmıyorum. Yaptığım tek şey o basit direği yerden yere taşımaktır. Önemli bir iş yapmadığım için onu yerinde bıraktım. Musa da ona nasıl böyle düşünebilirsin, nasıl önemli değildi diyebiliyorsun diyecekti. Şimdi de bu direk yerine sen oturup ipi tutacaksın bütün gece çünkü bu çadır direğinden sorumlu olan sensin. Görüyor musunuz değerli dostum? Rabbin hizmetinde kimin ne kadar önemli bir iş yaptığını kim belirleyecektir? Ya da Rabbin işinde, hizmetinde o iş ötekisinden daha önemlidir kim diyebilir? Söz edilen adam 20 yıl boyunca yaptığı işte sadık kaldı. Ama bir gün kafası attı. Görevini yerine getirmediğinden dolayı Rabbin çadırına ne olduğunu gördünüz. Bugün Rabbin çocuklarından kaç kişi bu şekilde düşünür? Benim Rabbe verdiğim hizmeti hiç kimse takdir etmiyor. Bu işi yapmasam bile kimse fark etmeyecektir. Ya da benim yaptığım bu hizmet ne ki? Basit bir şey. Zaten bir ödül bile almıyorum diye düşünen nice imanlılar vardır. Kardeşim, Tanrı seni yaptığın işe göre ödüllendirmeyecektir. Ödülün senin sadakatine göre olacaktır. Seni çağırmış olduğu işi yapıyor musun? Yapıyorsan ve bunu sadık şekilde tamamlarsan seni kesin olarak ödüllendirecektir. O çadır direğini taşımaktaysan Bugün de onu taşımayı unutma. Tanrı'nın sana verdiği görev onun gözünde çok değerli ve çok çok önemlidir. Bunu hiçbir zaman unutma.